Emeğin Sesinden bir kez daha merhaba sevgili dinleyenler. Bugün Münir Rahmancıoğlu ve Ali Şahin'le birlikteyiz. Eğer geçmiş programımızı dinlediyseniz, geçmiş programımızda herhalde Münir'in bir protestosu, yani yarı Ali destekli bir protestosuyla başladıydık. Ki açılış konuşmaları kısa sürsün diye.
Kesinlikle. Halktan gelen tepkiyi ve talep doğrultusunda yaptım bunu.
Tabii ben öyle bir talep görmedim, duymadım. O yüzden uzun açacağım. Bugünkü konumuz, bugünkü sohbet konumuzun başlığı kimlikler meselesi olacak herhalde. Hı-hı. Bu kimlik meselesi üzerine bir konuşalım dedik. Çünkü kafaları bulandıran bir de tarafı var bu Kıbrıs'ın kuzeyi için özellikle kimlik meselesinin. Çok uzatmadan gireyim. Bir sürü kimlik var aslında Kıbrıs'ın kuzeyindeki toplumu ya da topluluğu tanımlarken kullanılan. Mesela Kıbrıslı Türkler, Kıbrıslılar, Kıbrıslı Türkler ama birleşik. Ayrı değil. Kıbrıs Türk'ü farklı bir tanım. Türkçe konuşan Kıbrıslılar. Bunlar böyle sadece farklılık, zenginlik olsun diye farklı bir tanım kullanan değiller. Altlarında her birinin bir siyasal niyet var aslında. Hı-hı. Ya da bir siyasal iddia var aslında. Biz biraz daha bunun bu kimlik meselesinin tarihsel bağlamı içerisinde konuşmaya çalışıp bir nesnel tahlilini yapalım. Hı hı. Çünkü çok karıştı artık bu mesele.
Türk de var.
Türk de var.
Müslümanlar daha oluşmaya başladı. Müslümanım ben deyim daha.
Yani kimlik meselesi zaten olduğu gibi karmaşık. Kendi içerisinde öznelliği de barındıran bir mesele. Belki şeyden başlayabiliriz. Yani nedir bu bahsettiğimiz, mesela bu kimlikler her tarihte her zaman var mıydı? Belirli bir zaman mı ortaya çıktı? Nedir bu kimlik ya da halkların, toplumların kimlikleri nasıl tanımlanır? Ya da bunu tanımlama ihtiyacı nereden doğdu? Bir belki bu kimliklerin nasıl oluştuğunu bir konuşmamız lazım ki ondan sonra Kıbrıs'ın kuzeyi için ya da Kıbrıs için bu bahsedilen kimliklerin arkasındaki siyasal iddiaları da anlayabilelim. Yani yaşadığımız toplumda ve nesnel bağları nelerdir diye. Çok uzun oldu gene.
Yok, fena değil. Geçenlerde bir şey gördüm Facebook'ta. Kıbrıslılar cephesinden taraf konulara yaklaşan bir abimiz. Çok muhabbetim yok yani kendinden ama hasbelkader Facebook'ta arkadaşız. Görüyorum paylaşımlarını vesaire. Sanırım işte bir araştırmaya katılmış gibi, yani genleri vesaire.
Ya bir de o işler.
Nereden gelir şu bu. İşte unuttum, benim çok böyle şey bilgim çok iyi değil. Fenikeliler vesaireler, şunlar bunlar hangi şeye denk gelirdi.
Doğru akıllara
işte kadar diyor ki artık, işte diyor onlar, ben diyor şey oldum, yarı Arap şeyine, Lübnan tarafına yakın çıktım. İşte diyor Kıbrıslarında diyor bilmem kaç bin yıl önce buralardan geldi veya ne bileyim artık 10 bin yıl önce neyse artık oralardan geldi. İşte öz ve öz Kıbrıslıyım diyor yani şeydi. Yani şimdi 571'de genelden hiç alakası yok yani o zaman. Ama nedense hasbelkader bu halkın içerisinde var olmuş. Yani işin şakavari tarafı bir tarafa ama öncelikle şeyi söylemek lazım. Yani bu kim kimdir, halk işte kim kendini nasıl tanımlar ya da işte bu kimlikler ne kadar kalıcıdır ya da ne kadar zamandır vardır, bunların stabil bir şekilde olmadığını en başta vurgulamak lazım diye düşünüyorum. Yani elbette ki kadim kimlikler var bu dünyada ve dolayısıyla da coğrafi anlamda da yayıldığı alanın büyük olduğu kimlikler var. Ancak bir halkın kendini nasıl tanımladığı ya da nasıl tanımlamadığı tartışmaları biraz da tarihsel süreçlerin ürünü olarak ortaya çıkmış olgulardır. Dolayısıyla bunları stabil, değişmez, ezeli ahırı var olan şeyler olarak yorumlamak, bana sorsanız siyasal hayatın gerçekliğine de öte taraftan bilimsel anlamda bunu araştıran insanların birikimine de ters düşer diye düşünüyorum. Çünkü bizim açımızdan önem taşıyan noktasıysa, yani politik anlamda konuyu ele alırken tartıştığımız şey, yani Marksistlerin konuya nasıl yaklaşması gerektiği noktasına gelirken de, zaten bunlara etnik bir anlam yüklemenin bambaşka sorunlar doğuracağı da, dolayısıyla biz kimlikleri tanımlarken, yani atıyorum Kıbrıs'ı Türk halkı tanımını yaparken, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan insanların önemli bir kesimine biz bunu bir etnik kimlik üstünden yaratmıyoruz. Çünkü bunun sosyoloji, kültürel ve politik bir boyutu olduğunu, ekonomik ve bu anlamıyla tarihsel bir sürecin olarak ortaya, ürünü olarak ortaya çıktığını, bunun kalıcı bir şey olma gibi bir garantisi olmadığını, tarihte yok olan onlarca belki yüzlerce halk olduğu gibi
dönüşebilme
zaten... Her yok olma tarihten silinme anlamında bir şey değildir ya zaten. Dönüşmeye başka bir şeyle birleşerek farklı bir
biçim
söyleme, abi. Biçim kavuşma kendini farklı şekilde tanımlamalara doğru evriliyor. Yani basit bir örnek vermek gerekirse, yani bugün Amerikalılardan bahsedebiliyorsak herhalde bunun atalarının modern anlamdaki Amerikan kimliğinden çoğunun Avrupa'dan gelme insanlar olduğunu ve önemli bir kesiminde Afrika'dan gelen insanlar olduğunu, yani aslında coğrafik anlamda Amerika'nın çok da bir alakalı alakaları olmadığını, alakaları olanların çoğunun katledildiğini veya bugün çok azınlık seviyesinde Amerikan nüfusu içerisinde yer aldıklarını, ama bugün Amerikalı diye bir halkı da tanımlıyoruz çünkü onlar
öyle bir ulus var.
Yani ulusların içerisinde farklı halklar da olabilir.
Tabii. İşi bence şimdi derinleştiririz o tarafını.
İnersek şöyle biraz didaktik de olabilir belki ama kısa da keserek şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani bir kere kimlikler tarihsel, en azından politik kimlikler diyelim. Çünkü başka kimlikler de var. Anne baba olma, çocuk olma, öğretmen olma gibi kimlik, cinsel kimlikler var. Evet. Ama politik kimlikler tarihsel bir süreç ve bu Fransız devrimine kadar ya da Avrupa'da milliyetçiliğin yayıldığı döneme kadar ulusal kimlik denen olgu yoktur. Yani Hristiyansınız, Ortodoksunuz, Protestansınız, Müslümansınız. Budur yani kimliğiniz. Bakıldığında insanlar kendilerini böyle tanımlar, politik kurgular böyle oluşur. Politik yapılar böyle şekillenir. Ulusçuluk akımının gelişmesiyle birlikte, milliyetçilik akımının gelişmesiyle birlikte aslında ulusal kimlikler denen kimlikler ortaya çıktı. Ve o zamana kadar da böyle bir kimlik tanımı, böyle bir politik iddia içeren bir kimlik tanımı mevcut değil. Ha, kabile anlamında çeşitli kabileler var. İşte Oğuzlar, Göktürkler, şu bu falan filan gibi. Ama bu kabileler politik devletin oluşumu anlamında bir rol sahibi değil.
Hanedanlıklar var.
Evet.
Aile ya da...
Kesinlikle. Osmanlı ailesi mesela. Evet. Osmanlı İmparatorluğu. Yoksa bu bir etnik veya politik bir politik bir kimliktir ama aile üzerine kurulu bir politik kimlik. Evet. Kabile bile değil yani. Doğrudan bildiğiniz bir hanedan. Ama bizi burada ilgilendiren boyut şudur. Ulusal kimlikler nereden gelir? Burada ulusal derken etnik bir şeyden bahsetmiyorum. Öyle bir ezber var ki sanki belli etnik kimlikler belli ulusal kimlikleri oluşturur. Bu böyle değil. Mesela Fransız toplumunun kurucu unsuru dildir. Fransızca. Etnik bir temeli yok. Etnik temel olarak tanımlayan Slav ulusları da söz konusu. Kendini etnik temel üzerinden tanımlayanlar da söz konusu. Dil üzerinden, kültür üzerinden tanımlayanlar da söz konusu. Bu o unsurların kendi kendini tanımlayış şekli. Ama biz biliyoruz ki Marksistler olarak bir öznenin kendini tarif ettiği şey illa onun olduğu şey anlamına gelmez. Bir şeyin ne olduğunu anlamak için nesnel ve bilimsel bir tahlil yapmamız gerekir. Ama etnik temele dayalı anlayışlar özellikle öjeniye kadar giden bir boyutu var ki bu genetik anlamda Kıbrıslı olma iddiasını barındıran arkadaşların aynı zamanda ilerici sayılıyor olmaları da çok ironik bir durumdur.
Maalesef.
Yani bir kimliği gen üzerinden tanımlamak bildiğimiz ırkçılıktır yani. Bunun başka bir anlamı yoktur yani dünyada. Gidip anlatacaksınız siz benim gen yapım şudur da ve o yüzden kimliğim de budur dediğinizde sizi yani Alman Nazileri'yle aynı kampa koyarlar. Belki nüans farklarınız olabilir ama aynı kamptasınız. O kategoride değerlendirirsiniz. Yani
beyazların üstünlüğünü savunamayacağımız kesin.
Evet. Şimdi o devre dışı olan bir şeydir. Onun gerçekliği de yoktur yani. Bilimsel bir karşılığı da yoktur zaten. Marksistler bu meselenin aslında sosyoekonomik süreçlerin bir ürünü olduğunu söylerler. Yani halklar nasıl oluşur, uluslar nasıl oluşur? Baktığımızda Fransız devrimi de, ulusçuluğun ortaya çıkışı da kapitalizmin ortaya çıkışıyla paraleldir. Bu da aslında belli bir coğrafi sınır içerisinde belli bir sosyoekonomik faaliyetin yürütülmesi ve bu faaliyetlerin de belli üst yapı kurumlarıyla, parlamento olabilir, monarşi olabilir, yasalar olabilir, belli yasalarla desteklenmesi ve bunların aşağıda değiştiği oranda, sosyoekonomik faaliyet değiştiği oranda yasal süreçlerin de bundan etkilenmesi. Yani yasayı şeye göre, ekonomik faaliyetinize göre düzenlersiniz veya yasa sizin ekonomik faaliyetinizi düzenler. Hangisi baskın gelirse o tarihsel dönemde. Ama bunların arasındaki ilişki, altyapı üst yapı ilişkisiyle bağlantılı bir süreç. Yani aslında ulus dediğimiz şey, milliyetçilik dediğimiz şey doğrudan doğruya sosyoekonomik ve kültürel bir süreçtir. Sizin ne geninizle ilgilidir, ne ailenizle ilgilidir. Siz bunu nasıl tarif ederseniz edin, aynı sosyoekonomik koşullarda yaşayan, yani aynı dertleri içeren, aynı sıkıntıları yaşayan, aynı ekonomik, ne bileyim işte kaç saat çalıştığınız, eğitim, sağlık gibi sorunlarınızın veya ihtiyaçlarınızın ortaklaşması sizi kültürel anlamda da ortaklaştırır. Çünkü aynı dertleri yaşayan insanlar, aynı konulara heyecanlanan insanlar, aynı meselelere, acılara ağlayıp aynı sevinçlere birlikte coşan insanlar aynı kültürü paylaşırlar. Bunlar da havadan gelmez. Bunlar içinde yaşadığınız koşullardan gelir. Bunun en temel belirleyeni de ekonomidir. Ve o ekonomik meselelerin de üst yapı, yani yasalardır. Aynı zemini paylaşan insanlara halk diyoruz. Yani çok özet bir şekilde söyledi. Halklar da bu şekilde şekillenir aslında. Bunun ne dediğim gibi işte mesela ne mutlu Türk'üm diye. Ya bu niyetle ilgili bir şey değil. Bu sizin yaşadığınız gerçeklikle ilgili bir şeydir. Ama elbette ki ulusal kimlikler tarihsel süreç içerisinde oluşmuştur. Tarihsel süreç içerisinde de o tarihsel süreç kapandığında da ortadan kalkacaktır. Bu ezel ebed gidecek bir şey değil Ali'nin dediği gibi. Oluştuğu gibi kalan bir şey de değil. Onu da söylemek evet, lazım. Statik. Şekillenen bir şeydir. Kıbrıs özeline de gelebilirik ama çok uzun konuştum diye biraz durayım.
Yani senin bıraktığın yerden birazcık devam edersem şöyle bir şey söyleyebilirim. Yani sen az önce belirli bir sosyoekonomik faaliyetin bir araya getirdiği bir kitleden bahsettin.
Evet.
O kitle illa halk olmak zorunda değil, toplum en başında bunu tanımlamamız lazım. Yani bunun içerisinde o toplumun farklı yapıları, farklı katmanları...
Toplumlar da sınıflardan oluşur.
Evet, sınıflardan oluşur. Belki o noktada halk dediğimiz ayrı kitlenin, ayrı katmanın o toplumun ilerici olma potansiyelinin taşıyan kesimi olarak işaret ettiğimiz kesimden bahsediyoruz. Belki Kıbrıs'ın...
İlerlemeden çıkarı olan.
İlerlemeden
bunun çıkarı. Farkındadır veya değildir, o ayrı.
O ayrı mesele. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Peki şöyle Kıbrıs'a getirirsek meseleyi. Kıbrıs'ı Türk halkı diyoruz biz. Başkaları da Türkçe konuşan Kıbrıslılar diyor. Mesela ya da şöyle bir şey koyayım. İşte iki toplum bir halk gibi
bir
yaklaşım. Bu
böyle bir şey Marksizme göre böyle bir şey olamaz.
Evet ama bunu iddia eden insanlar da var. İki toplumun ama bir halkın oluştuğu bu ne bileyim şey oksimoron bir şey herhalde. oturtamıyorum ben kafamda tam olarak nasıl bir şey olduğunu. Yani iki toplum varsa mecbursun o iki, yani iki ayrı toplumdan bahsediyoruz. İki ayrı halkın da oluşması lazım zaten içerisinde. Yani nasıl oluyor da iki toplum olduğunu kabul ediyorsun ama iki, bir tane halk olduğunu söylüyorsun. Herhalde şöyle bir şey geliyor. Burada toplum denilen şey bir aradaki kitle. Yani ekonomik faaliyet yok, bir araya gelmiş, bir arada duran kitle anlamında bir şey kullanılıyor.
Toplaşmış
herhalde.
İnsanlar yığını.
Toplaşmış insanlar yığını. Evet, bu ama böyle değil. Belirli ekonomik faaliyetler var, belirli ilişkiler var, sosyoekonomik ilişkiler var, dediğin gibi belirli süreçler var. Bunu bir kere zaten bir ayrı kenara koymak gerekiyor diye düşünürüm. Ama nasıl oluştu tarihin içerisinde? Mesela bizim söylediğimiz Kıbrıslı Türk halkı doğdu ya da mesela bugün hala daha biz neden bu halklar tartışmasını geride bırakamıyoruz da sürekli bir tek halk baskısı var. Onu da sorgulamak gerekir diye düşünürüm. Belki burada az önce senin söylediğin gibi niyetten farklı olarak nesnel olanın tahlilini yapmak gerekiyor. Belki senin kişisel olarak hedefin ya da siyasal hedefin tek halk olması, tek bir ulusun olması olabilir Kıbrıs'ta.
Bir Kıbrıs ulusu yaratmak
istiyor olabilirsin. Ama bunun için önce nesnel tahlil yapman lazım. Ne var elinde? Yani çorba yapmak ya da yemek yapmak gibi bir şey. Malzeme ne elimde? Nereden çıkaracağım onu? Hangi, nasıl müdahale edeceğim tarihsel süreçlere ki onu yaradayım? Gibi bir noktaya da gitmen gerekiyor. Burada şeyi görüyorum. Yani özellikle bu bahsettiğimiz güya kendini ilerici gören kesimlerin işte daha çok bir barış ya da Kıbrıs sorununun çözümü refleksi üzerinden bu yaklaşımı geliştirdiğini görebiliyoruz. Bu sanki biraz da ne o barış sürecine katkı veren ne de o arzu ettiği tek halkı yaratmaya yarayan, tam da ters etki yaratan bir noktaya gidiyor. Nesnel olanı reddetmek. Yani iki halkın olduğunu Kıbrıs'ta reddetmek bu noktaya götürüyor gibi bir şey geliyor bana. Bilmem siz ne düşünürsünüz?
Sen bir yerde şeyi söyledin ya. İki toplum var ama tek halk var.
Gibi bir iddia.
Gibi bir iddia. Aslında bence orada söylediği şey sadece toplaşmış anlamdaki bir şeyler değil. Şimdi nihayetinde bir halk olabilmek aslında bir politik iddiayla da alakalı bir şeydi. Yoksa halk olabilmenin nesnel şartları bir sürü farklı grup için oluşabiliyor. Yani örnek vermek gerekirse şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela Türkiye'de çeşitli kültürel veya etnik anlamda farklılaşan kökenden gelen unsurlar var. Bunların kendisinin politik bir iddia kazanıp kazanmaması tartışmayı farklı bir minvale sokuyor. Esas anlamında Kıbrıs'taki tartışma da politik iddiasını bence o iki farklılıktan taraf değil de tekten taraf koyarsak o olacak varsayımına dayanıyor aslında.
Böyle dersek böyle olur.
Evet. Çünkü öbürü tamam ya, bu farklı şartlar, koşullar veya nesnel gerçeklik ortada durur ama biz iddiayı buradan değil de öbür taraftan koyarsak bunların bir önemi kalmaz gibi bir tarif var. Açıkçası nihayetinde çok doğru
yani
bir şey değil.
Yani bu aslında baktığında hiç olmamış bir şey değil.
Tabii ki değil.
Ama sadece böyle söyleyerek olmaz. Böyle davranmak da gerekiyor. Yani bunu söyleyen arkadaşlar Kıbrıs Türk Hava Yolları battığında ağlayıp da güneyde olan özelleştirmelerden haberi bile olmayan arkadaşlar olunca iş komik hale geliyor. Evet. Yani sen eğer politik iddiayı buradan koyarsan bunu bu hale döndürebilirim diyorsan okey, anladım, saygı duyarım. Ama ona göre davranman lazım.
Evet. Sadece bence
sonradan bir... nerede sanayi holding de diyen de sensin. Evet. Ulan sanayi holding Rum'un malının üstüne kurulmadı mıydı? Nasıl olur bu iş?
Zaten o kadar yakın tarihli örneklere gitmeye gerek yok. Daha geçmişe giderim yani. 40'lı, 50'li hatta 30'lu yıllara doğru gidelim. Herhangi bir politik iddia ortaya konulacağı zaman terminolojiyi benim söylemim üstünden okumayın. O dönemin terminolojisi anlamda söylüyorum. Yani Türklere herhangi bir haklar verilmemelidir. Zaten onlar küçük bir azınlıktır. Tabii ki onlar bu ülkenin kardeş bir unsurudur ama politik anlamda iddia koyamayacak derecede zayıftırlar. Bu nüfus anlamda bir zayıflık olabilir, ekonomik yaşamdaki yeri gereği zayıflık olabilir, kültürel anlamda veya tarihsel miras anlamında bu adaya kattıkları üzerinden olabilir. Hepsi olabilir bu iddianın argümanları arasında. Ama herhangi bir politik iddia ortaya koymama üstüne kurduğun zaman...
Hesaba katmadı seni. Nasıl hesaba katmadı?
İşte oraya geliyorum. Nasıl ortaklaşmış oluyorum o zaman? Çünkü kendi iddianla çelişir hale geliyorsun bu sefer. O zaman seninkinin de ayrı bir önemi olmaması lazım belli başlı yerlerde. Ancak tarih böyle ilerlemiyor. Zaten bence hiç olmamış dediğin tarafındaki sorun burada başlıyor. Hem bu olmasın diye politik iddiamızı ortak bir kimlik üstünden kuralım dediler. Geçmiş dönemlerde ve yakın dönemlerde bir sürü kendine ilerici, solcu diyen insan da bunu söylüyor. Ancak politik argümanı buraya koymamak gerektiğini varsayarken ortadaki gerilimlere dair de herhangi bir çözüm önermiyor. Bu çözümleri önermediğin sürece nesnel gerçekliğe uygun da bir politik hat çizemeyeceksin. Öyle olduğu zamandan vücut bulmuş güçlü bir politik örgütlülüğe dönüşemeyeceksin. Zaten sorun da biraz buradan kaynaklanıyor. Evet, niyet anlamında çok gönülden inanıyorum ben bu insanların da Kıbrıs'ta barış olsun, kavga patırtı olmasın, hiçbir sorun yaşamadan işte kültürümüzü de vesaireyi de hep birlikte yücelerek yaşayalım vesaire. Ancak salt niyetlere dayalı bir şeyle politik argümandan gittiğinde sevgi pıtırcığı bir hali alıyoruz.
Yani şöyle bir örnek verebilirim ben.
Bu politik gerçekliğe uygun bir şey değil yani açıkçası, evet. Bu sevgi pıtırcığı
mantığı. Emek hareketinin kendi içerisindeki ayrışmalar anlamında bir örnek verebilirim ben mesela. Özel sektör çalışanları var, bir de kamu çalışanları var. Şimdi biz bağımsız yol olarak diyoruz ki emek hareketinin çıkarlarının ortak olduğunu göstermemiz gerekir ve emek hareketinin çıkarları ortaktır ve egemenler kamu çalışanlarıyla özel sektör çalışanları birbirine düşürmeye çalışıyorlar. Ama bu şöyle bir pratik şeklinde ortaya çıkıyor bence Kıbrıs milliyetçilerinde. Özel sektör çalışanı çıkıp da dediği zaman ya ben işte artış almadım ama kamu çalışanı artış alır. Asgari ücret artmaz. Bunlar maaşları çok yüksek. Bir sürü argüman var. Evet. Bunları söylediğinde sus, sen de emekçisin, o da emekçidir. Neçin kendi aranızda bir ayrım varmış gibi konuşursunuz deme pratiği tam, evet, da Kıbrıs milliyetçilerinin, Kıbrıs Türklerin kendi taleplerini veya kaygılarını dile getirdikleri zaman verdikleri tepkiye benzer bir tepki olurdu. Oysa bağımsızlık yolu emek hareketinin çıkarlarının ortak olduğunu savunuyor ve ortak olduğu için emek hareketinin çıkarlarını ortaklaştıracak talepler ortaya koyuyor.
Asgari
ücretin en düşük kamu maaşına eşitlenmesi gibi. Sendikası çalıştırmanın yasaklanması gibi. Asgari ücreti en düşük kamu maaşına eşitlediğiniz zaman kamu emekçilerinin verdiği mücadele doğrudan doğruya özel sektör emekçilerine de yarayacağı için emek hareketinin çıkarları ortaklaşmış olacak. Yani siz eğer bu ikisinin ortak olduğu noktaları vurgulamak istiyorsanız buna yönelik politikalar geliştirmeniz gerekir. Ayrı olan noktalardan gerçekten nesnel olarak var olan gerçek ayrılıklarla ilgili kısmı susturma, bastırma, ayrılıkçıdır, bölücüdür diyerekten kötüleme değil. Yani Kıbrıs Türk halkının siyasal eşitlik talebiyle özel sektör çalışanlarının sendikasız olmaktan kaynaklı olan sıkıntılarını vurgulama arzusu aslında aynı şeydir. Siz bunu bastırdığınızda, yok varsaydığınızda, hayır yoktur deyip kulaklarınızı kayıp la la la la la dediğinizde ortadan kalkmıyor. Bu bir realitedir. Eğer bu realiteyi ortaklaşma yönünde kullanmak üzere tanımazsanız, varlığını kabul etmezseniz, yok hükmünde kabul ederseniz, yok hükmüne dönen siz olursunuz. Çünkü gerçekler değişmez. Gerçekleri inkar edenler ortadan kalkar. Gerçekler inkar edildiği için ortadan kalkmaz.
Buradan mesela aklıma gelen şöyle bir örnek oldu. Hemen daha güncel bir örneğe bağlayacaksak, bu halklar meselesinden. Mesela bu iki devletçilerin, Tatar'ın mesela önemli bir çıkışı var. İki eşit halk, iki devlet gibisinden.
Evet.
Şimdi iki devlete karşı çıkarken iki halka da mı karşı çıkmak zorundayız mesela?
Şimdi burada çok ilginç bir şey var aslında.
Yani orası tuhaf.
Egemen diyor. Yani.
İki eşit.
Egemen der galiba.
İki egemen devlet. İki eşit halk, iki egemen devlet.
Sanırım da bir sorun yok. Tam doğruyu söylüyorum.
Ya da arada sırada işte zorlu töresidir ya da bu tip bu şürekadan, bu taraftan insanlar çıkıp şey diyor mesela. Kıbrıslı diye bir şey yoktur. Türksünüz siz.
Tahsin Ertuğrul sürekli bunu söyler. Evet,
Tahsin Ertuğrul zorlu töre de söyler. Şimdi bunun içerisinde sanki yarısı doğru yarısı yanlış gibi bir nokta var. Ama bunu ayırt etmek yerine buna doğrudan bir reaksiyon göstermek ve bu gelen cephe ayrılıkçı cephedir. Gelen cephe bu geldiği yer milliyetçi cephedir diye bunu toptan reddetmek gibi bir noktasından. Hayır, Kıbrıslıyım ben. Kıbrıslılık vardır, şudur gibi bir noktaya gidiyor mesela. Hı. Ama bu Kıbrıslılık tanımına baktığımda mesela buna karşı çıkarken kimisi etnik bir kimlikten bahsediyor. Hem de aslında etnik bir kimlikten genetik bir şeyden bahsediyor. Kimisi kültürel bir kimlikten bahsediyor. Kimisi coğrafi bir anlam yüklüyor buna.
Kimisi yasal bir anlam yüklüyor.
Kimisi yasal bir anlam yüklüyor. İşte Kıbrıs Cumhuriyeti vardır ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin vatandaşları Kıbrıslıdırlar gibisinden. İşte oradan da zaten Türkçe konuşan Kıbrıslılar, Rumca Kıbrıslılar konuşan Kıbrıslılar gibi bir şeye gidiyor. Ve işler iyice karmaşıklaşmaya başlıyor. Bence esas mesele bu cephenin geldiği yerden Bir ne söylüyor ya bu insanlar, ne amaçla söylüyor, neyi kaşımaya çalışıyorlar diye bir düşünmek lazım. Çünkü bunu ikide bir de özellikle her sıkıştıklarında bir skandal olduğunda, ya jettir vesairedir, zarttır zurttur, sürekli zaten bir şey
gündemi değiştirmek istedim.
Gündemi değiştirmek için çat diye atıyorlar ortaya. Hadi bir papara kopuyor, bağırış çağırış, o bu şu, iki gün sonra bir sakinleme ve devam ediyor. Biz sakin kalıp bunları ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Yani evet, ortada iki eşit, daha doğrusu iki halk var. Bu halkların eşitliğini savunmamız gerekiyor siyasal anlamda. Ama illa da iki devleti savunmamız gerekmiyor bunun için.
Zaten şey de buna benzer. Bu iki toplum bir halk söylemi de buna benzer bir noktadan geliyor. Şöyle, halkların kendi kaderini tayin hakkı diye bir mesele var. Bu halkların kendi kaderini tayin hakkını işte ayrı devlet kurma hakkı anlamında yorumlandığı bir dönem oldu. Özellikle de 3. Dünya'da yükselen ulusal kurtuluş savaşları, bağımsızlık savaşları döneminde. Ama bu bir ezber olarak yerleşti. Kendi kaderini tayin, ayrılma hakkını içerir evet. Ama birleşme hakkını da içerir. Evet. Çünkü zaten kaderini tayin etmek için seçeneğin birden fazla olması lazım. Yani bir halkın kendi kaderini tayin hakkı vardır dediğinde, bunun tek bir sonucu olduğunda bu bir tayin hakkı olmaz zaten.
Zorunluluk
olur. Evet, zorunluluk olur. Ancak ne yazık ki böyle bir yorum yapıldı ki bunu ilk savunan mesela insanlardan biri olan Lenin, ki Winston prensipleri içerisine girdi 1918'lerde, ama Lenin bunu çok uzun süre savundu. Sol içinde yaptığı polemiklerde şöyle bir cümle kullanır. Der ki ayrılma hakkını savunmak, boşanma hakkını savunmak, boşanmayı savunmak demek değildir. Yani şimdi baktığınızda Katolik nikahında biriyle evlendiğinizde Tanrı'nın huzurunda evlendiğiniz için boşanma diye bir şey yok. Boşanma hakkı özgür ve eşit bir birliktelik için, evlilik için temel bir meseledir. Düşünün, evlendiğiniz insandan boşanamadığınızı.
Moderniteyle.
Ayrılma hakkı varsa ancak güzel ve dengeli bir evlilik söz konusu olabilir. Boşanma hakkını savunmak diyor Lenin, boşanmayı savunmak demek değildir. Ben boşanma hakkını savunuyorsam boşanacağım diye bir şey yok. Evet. Boşanabilme hakkını savunuyorum ki evlilik almanın özgür irade inan olduğu da ortaya çıksın diye. Halkların kendi kaderini tayin hakkı da böyle bir meseledir. Özellikle 70'li yıllarda solculaşmış insanlar yanlış bir ezber inan bunu halkların kendi kaderini tayin hakkı ayrılma hakkını savunmaktır olarak yorumluyor. Halbuki biz terminolojiyi doğru kullanmak gerektiğini, Kıbrıs Türk halkının ayrı bir halk olmasının ve kendi kaderini tayin hakkının varlığının birleşme yönünde de kullanılabileceğini, o toplumun ilericilerinin de bu anlamda baskı yapması gerektiğini söylüyoruz. Halbuki arkadaşlar, halk olduğunu inkar edersek, çünkü şimdi serde solculuk var, kendi kaderini tayin hakkını inkar edemezler. Evet. Onu bir kere zamanında 18-20 yaşında öğrenmişler ki bu hak var. O zaman kendi kaderini tayin hakkını inkar edemeyeceğime göre o zaman halk olduğunu inkar edeyim kestirmeden. Böylece kurtulma, senin gözünü kapattın diye üstüne gelen tren ortadan kalkmıyor arkadaş. Yani sen halkın var olduğunu inkar ettiğin zaman o halk ortadan kalkmıyor. Çünkü nesnel bir gerçeklik olarak orada duruyor. Sosyoekonomik bir altyapıyla belirlenmiş ve sosyoekonomik bir üst yapıya sahip, ister çarpık olsun, ister yanlış olsun. Her yapı bir toplumdur. Onun içerisinde de halklar vardır. Halk vardır, halklar vardır. Mevcut duruyor o sosyoekonomik yapının içerisinde. O yüzden iki toplum bir halk, birazcık da onunla ilgili. Aman ha, şimdi halk olduğunu kabul edersek kendi kaderini tayin hakkını da kabul etmek durumunda kalırız. Ya da Ersin Tatar'ın kullandığı iki eşit halk, iki eşit devlet. Yani sanki halk demek devlet demektir. Hayır, öyle bir şey yoktur. Bir toplumun içerisinde birden fazla halk olabilir. Bu halklar eşit temelde oluşmuş bir devleti paylaşıyor olabilir. Eski Çekoslovakya'da olduğu gibi, Yugoslavya'da olduğu gibi, veya belli bir etnik grubun baskısı altında, zulmü altında inleyen halklarda olabilir. Evet. Bir etnik grup baskın olur o ulusun içerisinde. Belli bir halk baskın olur. Başka bir halk da ezilir durumda olur. Yani bir toplumun içinde birden fazla halk olabilir. Ama İki toplum, bir halk diye bir şey. Ne tarihte örneği var, yani böyle bir şey yok. En azından Marksist literatürde. Ben birazcık da onun korkusu olduğunu düşünürüm. Evet. Ersin Tatar'ın da o ezberi kullandığını düşünürüm.
Için,
evet. İki toplum, pardon, iki halk, iki devlet. Öyle bir ezber yok. Öyle bir dünyada yok. Bir, her halka bir devlet diye bir arzusu da yoktur Marksistlerin. Evet. Olabildiğince ortaklaşılmasını, hatta bir dünya yurttaşlığının oluşmasını savunur. O yüzden bizim pozisyonumuz tamamen nesnel tahlile dayanır. Yani arzularımıza, isteklerimize. Biz Kıbrıslı gerçek olmasını istiyoruz. Bir Kıbrıs ulusu mu dersiniz, eğer ulusal çerçevenin tamamen kırıldığı bir dünyanın içerisinde Kıbrıs kültürünün, Kıbrıslı kültürünün olmasını mı dersiniz? Biz bir Kıbrıslılık istiyoruz, ama bu arzumuz var olan gerçekliği reddetmeyi değil, bu gerçeklikten hareketle oraya varma çabası gerekiyor. Yani 10 defa kerevize sen elmasın dediğinde elma olmuyor. O gene kereviz. o yüzden elma istersen elma ekmen lazım. Olması gereken bu.
Tamam, şimdi az önce de örnek verelim. Bir yasalcı takım var. Türkçe konuşan Kıbrıslılar, Rumca konuşan Kıbrıslılar. Daha çok Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dayandıran ve burada bir tane halk vardır diyen. Bir de bu şey var, ilginç gelir bana. Kıbrıslı Türk birleşik, evet, yazmak. Bu nedir? Tam olarak yani hangi ihtiyaçtan?
Aynı işte, tam o iki toplum bir halk bence odur.
Odur.
Evet. Mesela Kıbrıslılar denilen kesim bence bıraktı her şeyi. Kıbrıslıdan başka bir şey yok diyor. Ben anlamam toplum, halk, bank vesaire, evet, Kıbrıslıdır der sana.
Tamam.
Arzularını söyler.
Evet, arzularını söyler. Bu arada
arzuyu söylemek bunu, bir sıkıntı yok. Bunun, arzuyla gerçekliği birbirine karıştırmak da sıkıntı.
Bak, kavramların tarihsel olarak olduğunun hem bir örneği hem de karşı argüman olduğu için bir örnek vereceğim ben. Özetle Kıbrıs bağlamındaki tartışmaya. Mesela işte bilmem kim kaç yıl önce Kıbrıs Kıbrıslar dediği, o da mı şimdi şey oldu? milliyetçi oldu. Tarihsel bağlamından koparırsan kavramları veya çeşitli politik söylemleri tabii ki saçma bir yere doğru gider ve her şey allak bullak bir bulamaç haline dönüşüyor. Şöyle bir manada bence hala daha Kıbrıs Kıbrıslarındır diyenlerin mantığından farklı bir Kıbrıs Kıbrıslarındır söylemi olabilir. Yani yabancı unsurlardan farklı olarak Kıbrıs Kıbrıs'ta yaşayanlara ait bir Kıbrıs mantığını bir şey söylersen hiçbir itirazım olmaz. Kıbrıs'ta Elenler, Kıbrıs'ta Türkler, Kıbrıs'ta Maronitler veya işte Ermeniler, Latinler, hatta işte çeşitli şekillerde buraya gelmiş ve 10 yıllardır burada yaşayan insanlar, orası biraz çetrefilli onlar için diye çok ayrıntısına girmiyorum, ama eğer böyle bir bağlamda konuşuyorsak şey, tabii ki Kıbrıs Kıbrıslarındır.
Burada yani Amerika'nın mı Kıbrıs olsun? İçerideki unsurlar
insanlar karar verir. Evet. Ama
bağımsız Kıbrıs'a
onun söylediği, o argümanın solcular tarafından söylendiği veya o sloganın solcular tarafından üretildiği dönemlerde zaten ortada bir Kıbrıs Erenler vardı, bir Kıbrıs Türkler vardı veya işte saydığımız o diğer şeyler. Bu kadar farklı şekillerde göç dalgalarıyla oluşmuş çeşitli kanalları yoktu. Bir de zaten yabancı unsurlar vardı. Ve zaten o sloganın mantığı tam da dünya konjektürüne uygun da bir şekilde. Yani atıyorum bilmem X ülke, X ülkenin insanlarındır mantığında bir şey üreterek ortaya çıkmış.
Üstelik de sen sömürgesin, İngiliz sömürgesisin o tarihte. Yani aslında doğrudan İngiliz'e doğru söylüyorsun bunu.
Kıbrıs Cumhuriyeti.
Öyle bir tarihsel eşiktesin ki aslında bir Kıbrıslılığı yaratmayla ilgili olarak bugün olduğumuz noktada çok daha yakınsın.
Evet, ama Kıbrıs Cumhuriyeti anlamında sorun yok abi. Orada da çünkü Türklük, tamam, Helenlik vesaire, işte Yunanistan'ın parçası mıyız, evet, bilmem neyin parçası mıyız tartışmaları. Orada da gene bence bahsettiğim nüfus koşulları anlamında çok farklı bir durum yok. Dolayısıyla politik anlamda da öyle bir hat var. Ama bunu söyleyenlerin enosis kararı aldığı bir ortamda havada kalan bir şey haline dönüşüyor zaten bu. Nitekim zaten Kıbrıs'ı Türk sağını ortaya çıkaran demeyeyim, tabii, ama
sen toplumda bu kadar etken, sonra
bu kadar etken hale getiren şey, toplumda bu kadar nüfus kurabilen şey, tabii ki bu bir anda bütün toplumun kabullenmesiyle olduğu manasında söylemiyorum.
Zorla da kabul edilebilir.
Ama bunun toplumda bu kadar egemen hale gelebilmesini salt baskı araçlarıyla ilgili açıklayamazsınız. Zaten açıklanmıyor da zaten. Gerçeklik buna uygun düşmediği, hı-hı, için de 20 yıldır açık olan kapılara rağmen bir ortak örgütlülük bile bundan ötürü yaradılamamış durumdadır. Neden? Çünkü tabii ki şartları farklı olduğu için farklı biçimler kazanmış bir sorun mantığı da olsa, mantığın özü durduğu için bu sloganın üreteceği şey en fazla işte kültürel belli başlı toplaşmaları ve gerçek manasıyla da topluluktan öte gitmeyen şeylerin orada kaldığını.
Bir de geleceğe yönelik niyet ve arzuların evet. beyan edilmesi. Evet. Ama bugünden yola çıkan bir hareket, yani işte bizim eğitim sorunumuz var dediğinde, buradaki eğitim sorunuyla Kıbrıs'ın güneyindeki eğitim sorunu aynı mı? Ulaşım sorunuyla ilgili yapacağın, koyacağın talepler aynı mı? Yani bu doğrudan doğruya pratik üzerinden gelişen süreçlerde ve onların yasal karşılıkları üzerinden gelişen süreçlerde zaten senin gündemlerin ayrışıyor. Sevindiğin, üzüldüğün meseleler ayrışıyor.
Yasal boyutuyla ilgili bir şey söylemek isterim. Yani bu yasal tarafı özellikle kendini solcuyum diyen insanlar dediğinde gerçekten kafa nasıl bir durgunluğu, bir akıl tutulması yaşanıyor ben idrak edemiyorum. Yani bu mantığı evrensel ölçekteki çeşitli örneklere baktığımızda bir çare Filistinlilerin hiçbiri Filistinli değil o zaman. Yani. Doğru düzgün Filistin vatandaşlığı tutan insan yok Filistinliyim diyen insanlarla. Bunların hatta kimisi
yasaya bakar.
Yasa üstünden gidersen işte çeşitli Lübnan iç savaşının olduğu koşullarda Lübnan'dan da kaçmak zorunda kaldıkları için işte Irak hatta orada burada doğmuş ama ne orada vatandaşlık verilmiş sadece oturma izni almış ve vatansızın gerçek anlamda karşılığın belki de en çok kitlesini tutan insan grubundan bahsediyorsun. Sonunda hiçbir vatandaş diyor. Ait hissediyorum hissetmiyorum tartışmasına geçtim. Ulan diyor köyden köye gideceğim de pasaport sorsalar gösterecek bir şeyim yok diyor elde bir kağıt. Yani sadece bir oturma izni var insanların. Ve bunlar dünyanın çeşitli yerlerine gelmiş. Buna dair bahsettiğim bir şey. Ya da öte taraftan Kıbrıs'a geri döndüğümüzde bu yasallık tartışması. Ya bunu nasıl bir kutsal mertebeye koydunuz? Geçtim yani Kıbrıs'ı Türklerle Kıbrıs Ermeniler arasındaki bir gerilim konusu olmasını. Anastasiadis bunu pazara düşürdü ya.
Evet. Sattı yani adam.
Evet. Adam herkesi sattı. Bizi geçtim hadi biz Osmanlı artıyız bilmem neyiz diyor. Belki milliyetçiler işte Helen milliyetçileri, şövenistler vesaireler. Şimdi Ruslara verdiğinin üstünden tartışmasını yaptığın zaman şimdi bence onda da bir sorun yok. 50 yıldır, 30 yıldır, 20 yıldır burada yaşayan bir Rus da bana sorarsa Kıbrıs Ermeni halkının bir parçası olmaya doğru evrilmiş, evrilmiştir yani. Evet. Ancak şimdi nerede senin yani anladın yani işte ne kadar absürt yerlere gidiyor yani bu yasal tartışmaları. Yani böyle bir mantık olabilir mi ya? Dünyada özellikle de 20. yüzyılın sonundan itibaren muazzam bir göç hareketi var. İşte teknolojide yaşanan gelişmelerden ötürü ulaşımın çeşitli yasal ve illegal kanalları vasıtasıyla bu kadar arttığı bir dönemde ya dünyanın her yerinde zaten saf kalmış bir şey. O saflığı da tırnak içinde kullanıyorum bu arada. Hmm. Öyle bir şey yok yani 1950'lerde, 60'larda, 40'larda yaşamıyoruz. Kendimizi kandırmayalım. Kendimizi kandırmayalım. Yani bunun içinde her kök Kıbrıslı'nın nenesine bir Türkmen bakıyor. Hem de 20 yıldır bakıyor, 10 yıldır bakıyor. Ya da bilmem kim yani ya da her bir şeye bakın, ilk için dükkanınıza bakın. Her bir restorandan paket taşıyan bir Pakistanlı, bir Türkmen insan var, bir Bangladeşli insan var. Ve bunun insana sorduğunda 10 yıldır burada, 15 yıldır burada. Bu çok hoşunuza gitti, gitmedi manasında söylemiyorum ben bunu. İsteyen istediği gibi dartar bunu. Ama kapitalizm dünyayı zaten böyle bir şeye evriliyor. Ve bunu yasal ya da etnik bir şeye dayandırma iddiası sizi ister istemez politikanın yelpazesinde sağa doğru atıyor. Bu çok özgün koşullarda oluşmuş bir ulusal soruna sahip Kıbrıs için de geçerli. Veya çok böyle sıradan, normal bulunan hatta böyle kapitalizmin örneği sayılabilecek ülkeler için de geçerli. Yani bir bakıyorsunuz zaten sömürgeci ülkelerde bu çok vardı ama ya İtalyan milli takımında siyahi oyuncular oynuyor. Ya da Yunanistan'da da oynuyor.
Ya da Fransa Afrikalılar.
Fransa zaten sömürgeci bir geçmişe sahipti. Ya da İngiltere ya da İspanya'da çeşitli sömürgeci.
Olmayanlarında da var.
Olmayanlarında da var artık. Yani siyahi bir nüfusa sahip ülkeyi sömürememiş insanların içerisinde bile şey var. Farklı etnik gruplardan insanlar.
Şimdi orada şöyle bir argüman söylüyorlar. Özellikle Türkiye kökenli insanlarla ilgili olarak. İşte burayı işgal eden, sömürge haline getiren devletin vatandaşlarıdır bunlar. O yüzden sizin verdiğiniz örneklere uymaz. Yani aslında Afrikalı'nın Fransa'ya gitmesi, kendini sömürene gitmesi anlamında anlaşılır bir şeydir. Ama Fransızın Cezayir'de
Cezayirli olması. Yani, tamam bunun çok daha bariz bir örneği var. Güney Afrika nüfusunun en azından ölçek anlamında kendi içinde kaça kaç düşer bilmiyorum ama popülasyon anlamında önemli bir kısmı beyazdır. Şimdi bu insanlar tamam çok çetin mücadelede yaşanmış gerilimler hala daha vardır muhakkak o gerilimler. Ama önemli bir kısmı hatta bunlar bir dönem Hollandaca'ya yakın bir dil konuşmuşlar. Bir dönem İngilizce yani kendileri de kendi içinde kökenlerine dair tartışmaya düşmüşler. Ve Hollanda dilini nasıl ifade edilir o tam konuştukları dil bilmiyorum ama ona yakın bir dile dönüştürmüşler dillerini. Ve onun üstünden bir Güney Afrikalı ayrımcılığı apartheid rejimi kurulmuş. Ve apartheid yıkıldıktan sonra da ortaya bir Güney Afrika çıktığında hala daha onun içerisinde Güney Afrika olarak var oluyor bu insanlar. Gerilimlerle var oluyorlar, huzurla var oluyorlar. O ayrı bir tartışma konusu. Ancak bu insanlar Güney Afrikalı. O yüzden ezberler vesaireler bu hayatın gerçekliğine denk düşmezse politik önermeleriniz ve iddialarınız arkasında kitlesiz kalmaya mahkum olacaktır. Bizim Kıbrıs'ta barış sever insanlarımızın çoğunun sorunu zaten buradadır. Kitlesiz kaldıkları için de sürekli başka saçma argümanlara türediyorlar. Ve bence yasalcılık gibi tartışma biraz böyle şeylerden üretti. Bundan 40 yıl önce bu kesimin içinden geldiği politik damarlarda böyle bir iddia pek yoktu. Ancak kitleden kopu politik argümanlarını tamamen farklı öznelere ve aktörlere hibe etmiş bir durumda olduğu zaman başka şeyler ara hale geliyor. Kim beni kurtarır? Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yasallığı, vatandaşlığı kurtarır. Böyle olunca da arkanda bir kişiyi bulman. Hatta geçtim bir kişiyi bulmayı seyahat edebilme özgürlüğü için mücadele eden insanlara burun kıvırır hale gelin. Bunlar Kıbrıslı mı da kimlik istiyorlar diye.
Evet. Yani o ayrı bir parantez açılabilir ona ama şeyden de o paranteze geçmeden ben şunu sorayım. Yani bağımsızlık yolu sürekli sınıf siyasetini, kimlik siyaseti yapmayacağını, sınıf siyaseti yapacağını vurgulayan ve bu konuda siyaset yapan bir parti. Fakat Türkiye kökenli Kıbrıslı Türkler gibi biri de tanım attı ortaya bağımsızlık yolu.
Yetmezmiş gibi.
Yetmezmiş
iki
gibi.
Halk dediği.
İki halk der.
Onu saymadık saygı.
Kıbrıslı Türk halkı der vesaire. Bir de Türkiye kökenli Kıbrıslı Türkler. Hem bir açıdan şuna da soruyu şöyle de sorayım. Türkiye kökenli Kıbrıslı Türklerin neden bu tanımı yapma ihtiyacı duyduğu bağımsızlık yolu. Bir de bu sınıf siyasetiyle bu kadar hani kimlik değil sınıf siyaseti yapacağım diye bağımsızlık yoluyla hani kendiyle bir çelişik bir durum mu oluşturuyor? Bunu da sorayım. Ona yani, göre devam edelim.
Yok. Şimdi baktığınız zaman dünyadaki emek hareketine, sosyalist, Marksist örgütlere genel olarak sınıf vurgusu yapmakla birlikte farklı toplumsal kesimlerin özel sorunları olduğu zaman bunları ifade etmek için belli terminolojiler her zaman kullanıldı. Öğrenciler, gençler, kadınlar gibi. Şimdi o zaman kadınlar, kadın sorunu da emek sorununun bir parçası deyip onu da görmezden gelmen gerekebilir. Yani özel olarak o kesimin özgü bazı sorunlar söz konusuysa o kesimi tanımlaman gerekir. Emek hareketinin içerisinde bir parça olarak hatta emek hareketinin dışına taşan unsurlarıyla birlikte tanımlaman gerekir. Ondan dolayı yani bu yeni bir şey değil aslında. Şey olarak baktığında bir tanım üzerinden, kimliğe dayalı bir tanım üzerinden. Ama burada esas olan Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs sorunu bağlamında Kıbrıs Türk halkı diye bir olgunun var olduğu, bu olgunun işte 1950'li yıllardan itibaren aslında şekillendiği, o zamana kadar var olmayan bir halk olarak ortaya çıktığı ki bence Niyazi Kızılyürek Şiddetin Tarihi nasıl o kitapçığından
Nesimin Saklı Tarihi.
Evet orada çok güzel anlatılıyor. Niyeti ne olursa olsun bence nesnel bir çalışmadır. Ve aslında bitişi de Kıbrıs Türk halkının tarih sahnesine çıkışını anlatır. Tamamen olumsuz, negatif faşist unsurların önderliğinde eğer zaten solcular meydanı boş bırakırsa Akel gibi kilisenin peşinde Enosis savunusu yaparsa tarihte böyle şekiller ne yapalım yani arzularımıza ise elimize göre olacak olan bir şey değil.
Onu beğenirsin ya da beğenmezsin.
Evet yani 1950'lerde olsan vereceğin mücadele bambaşka olabilir ama realite olarak bunun ortaya çıktığı da bir realite çok da güzel anlatılır o kitapta. Kıbrıs Türk halkının ortaya çıktığı ama bu Kıbrıs Türk halkının da çıktığı gün nasılsa bugün de aynı şekilde olmadığı tarihteki her şey gibi değişim içerisinde olduğu, onun içerisine yeni unsurların girdiği, bazı unsurların çıktığı, o dinamizmin, hareketin devam ettiği bir gerçek ve Türkiye kökenli insanların da önce göçmen olarak
buraya geldikleri. Ama göçmen kimliklerinin özellikle ikinci kuşak, üçüncü kuşakla birlikte giderek aşınıp aslında bu adanın bir parçası oldukları. Coğrafi anlamda konuşursak Kıbrıslı oldukları. Ve Kıbrıs Türk halkının da bir parçası oldukları. Ve kurulacak olan yeni federal bir Kıbrıs'ta, birleşik bir Kıbrıs'ta bu insanların da hesaba katılması gerektiği. Eğer onları hesaba katmazsak o Birleşik Kıbrıs, Federal Kıbrıs hedefine ulaşmamızda kendi ayağımıza pranga bağlayacağımızın bir tahlili olarak ortaya çıktı aslında. Nasıl ki Ali'nin konuşmasında söylediği gibi hesaba katılmadı Kıbrıslı Müslümanlar zamanında. Sonradan Kıbrıs'ı Türk haline dönüşen o Müslümanlar.
Türkleşen yavaş yavaş. Evet, sonra da Kıbrıslı Türk'e dönüşen.
O zamanın Kıbrıslı Müslümanları politik bir özne olarak görülmeyip hesaba katılmadığı için ve onlar o denklemin bir parçası olarak görülmediği için ya burada biz çoğunluk istediğimizi yaparak o zaman Enosis'i de ilan edebiliriz dedikleri anda başka şeyleri tetikleyip de Kıbrıs'ın bölünmesine giden süreç aralandığı için o hesaba katmama hatasını bağımsızlık yolu yapmak istemiyor. Bugün Türkiye kökenli Kıbrıslı Türkleri hesaba katmadan birleşik federal bir Kıbrıs'a ulaşmak mümkün değildir. Bu hesabı yanlış yapmamak gerekir. Bu insanlar vardır. Bu insanların sorunları, arzuları, üzüntüleri, endişeleri, korkuları, istekleri vardır. Ve bu istekler, bu arzular, bu sorunlar hesaba katılmadan yapılacak olan şeyler. Bir zaman Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıslı Elenlere onların açısından bakıldığı zaman ayak bağı olmaları gibi birleşik bir Kıbrıs'a giden süreçte bir ayak bağı haline dönüşebilirler. Siz hesaba katmazsanız başkaları hesaba katar. Siz o insanlar için politika üretmezseniz başkaları üretir. Ve öyle uluslararası hukuk aşığı Birleşmiş Milletler, Almanya, Fransa gelip de sizin işinizi sizin adınıza yapmaz. O yüzden öyle zannederse ki birileri bu insanlar süpürülüp atılacak bu adadan yoktur böyle bir şey. 20 yıldır 30 yıldır bu adada yaşayan ölülerini bu adaya gömmüş olan evlilikler yapmış olan çocukları torunları bu adada yaşayan insanlardan bahsediyoruz. O yüzden bu hesabı doğru yapmak gerekir. Ben şunu belki de başta söylememiz lazımdı. Bir şeyin var olduğunu söylemek. Kıbrıslı Türk halkının var olduğunu söylemek mesela veya herhangi bir şeyin var olduğunu söylemek. O şeyin var olmasını istediğinizi söylemek değil. O şeyin var olmasının çok muazzam süper bir şey olduğunu ve sizin onun var olmasından çok mutlu olduğunuzu söylemek demek de değil. Bir şeyin var olduğunu söylemek o şeyin var olduğunu söylemektir. Bunu anlaşmamız lazım bunda.
İkinci bir şey söylemen gerekir. Evet. Memnunum, keşke olmasaydı vesaire. Evet. Hatta ben çok severim. Her zaman bu konu açıldığında da bu örneği de oradan veririm. Buna dair maalesef bugün politik geçmiş anlamında çok az bilinen, tartışılan ve bu anlamda da bir politik gelenek anlamda da sahiplenilen, sahiplenilmeyen daha doğrusu öyle söylersem daha
sözde doğru. Sahiplenilen.
Evet, sözde sahiplenilen bir gelenektir. Halkler geleneği ve halkler geleneğinin sözde bir dönem çıkarttığı
özde.
Halkler geleneğinin bir dönem çıkarttığı Özgürlük dergisinde bence Kıbrıs Türk halkına dair ki o dönem onlar Kıbrıs Türk halkı demiyordu. Kıbrıs Türk halkı diyorlardı. Evet. Çok güzel bir ifade bulmuş buna dair. Bugün Kıbrıs'ta barışın yolu, kelimesi kelimesine doğru hatırlamıyor olabilirim. Ancak ve ancak bir gara gader olarak ortaya çıkmış Kıbrıs Türk halkı gerçeğini kabullenmekten ve ona göre mücadele etmekten geçer diyordu. Barış için ancak onu tanıyarak ve bu bir gara gader olarak gönül isterdi ki olmasın. Böyle bir bölünme tabii olmasın. Kıbrıslılar olsun. Ancak çıktı bu saatten sonra olurunu konuşalım mevzusu aslında iki halkı konuşmadan oluru yoktur demektir. Ve bence bundan daha güzel bir tanımda görmedim bugüne kadar.
Çok iyi. İnkara dayalı siyaset gerici bir siyasettir. Evet. Kıbrıslı Türklerin varlığını inkar etmek, Kıbrıs Türk halkının varlığını inkar etmek, var olan her şeyin dönüşüp değiştiğini, hiçbir şeyin onu koyduğumuz yerde koyduğumuz gibi kalmadığını, her şeyin hareket ve değişim halinde olduğunu inkar etmek, değişen Kıbrıs Türk halkı gerçeğinin içerisinde artık Türkiye kökenli Kıbrıs Türklerinde olduğunu, hatta 3. dünya ülkelerinde
oraya gelecektim. 100 sene sonraki Kıbrıs'ı düşünebiliyor mu mesela?
Evet,
insanlar.
Evet. Bunu görmek gerekiyor. O yüzden de bu değişimi algılamak, bu var olan duruma göre hareket etmek gerekiyor. Mausa'ya gitmek istiyor olabilirsiniz. Hangi yöne doğru gideceğiniz, nerede olduğunuzla ilgilidir. Hep illa kuzeye gidince Mausa'ya varırım diye bir şey yoktur. Mausa'nın güneyindeysen kuzeye gittiğinde Mausa'ya varın. Kuzeyindeysen güneye gittiğinde varın. Yani bu kadar nettir yani bu. O yüzden hedefle ilgili konuşmakta bir sıkıntı yok. Kıbrıslılık bir hedef. Bizim için de bir hedeftir. Kıbrıslılık net ve açık. Ama hedeftir diye vardır dediğimizde var olmadığını bilecek kadar yetişkin, olgun ve Marksistiz. Bilimsel süreçlere sadığız. Bir şeyi sırf istiyoruz diye ya da vardır dedik diye var olmaz. Bir şeyin var olmasını istiyorsanız önce elinizde ne olduğuna bakacaksınız. Sonra da ne yapmanız gerektiğini hesaplayacaksınız.
Süreçlere nasıl müdahale edeceğini dair bir şey, politika üretmek.
Bir şey sen istiyorsun diye de yok olmaz. Mesela Türkiye Güvenliği Kıbrıs Hükmü Tanımı, belki de federal bir Kıbrıs'ta ihtiyaç haline gelmeyecek. Ama bu nasıl olacak? Türkiye Güvenliği olmanın bir politik gerilim meselesi haline dönüşmediği koşullarda insanlar kendine Türkiye Güvenliği noktasını belirtmek, bunun ayrımını koymak hissiyatında, ihtiyacında olmayacak. O zaman gerçekten böyle bir tanıma da ihtiyaç kalmayacak. Bu da aslında gene o kavramların, tespitlerin ne kadar tarihsel olduğunu gösterebilecek olan bir şeydi. Ama oraya nasıl gideriz? Onları yok sayarak değil.
Buradan şuraya da bağlamak isterim. Bu kimlik meselesiyle ilgili. Yani kimliklerin kurgu olmalarıyla ilgili bir
durum. Evet,
ve kendi içerisinde öznellik barındırmasıyla da ilgili.
Şimdi ama biz burada kurgudur ama gerçeklik üzerinden kurulan bir kurgudur. Yani gördüğünüz rüya ne yaşadığınızla ilgilidir.
Katılıyorum. Burada ayrımını koymak istediğim şey halkların kimliklerini tanımlarken bireylerin kimliklerini tanımlamak gibi bir gayemiz olmadığıdır. Şey onu da bir ayıralım. Yani kişi kendini isterse mesleği Kıbrıs üzerinden Kıbrıs'ı olarak tanımlar ya da mesleği üzerinden bir kimlik geliştirir. İşte ben sanatçıyım der mesela. onu çok sevmiştir o kimliği. Evet. Ya da kadın kimliği daha önemlidir. Onu öne çıkarır. Alevidir. Aleviliğini öne çıkarır. Bu ayrı bir şey. Evet. Bunun da ayrımını koymamız gerekiyor. Bireysel kimliklerden bahsetmiyorum.
Kesinlikle. Orada da. Ama bu ülkeyi Aleviler yönetmelidir dediğinizde ya da sanatçılar yönetmelidir dediğinizde farklıdır. Politik iddia girdiği zaman.
Tam ona dair bir örnek vereceğim mesela. Mesela neden Türkiye'de Laz olmak bir gerilim sebebi değildir?
Evet.
Ama Kürt olmak bir gerilim sebebidir.
Çünkü politik bir iddiası var Kürt halkının.
Demek ki kurgular gerçeklikle kurdukları ilişki üstünden bir mana ifade eder. Ve buna göre de bulunduğu ortam içerisinde ya tepki alır ya kabul görür veya ikisini birden alır. Mesela kültürel bir öğe olarak iddiasız kaldığı zaman ve sadece kültürel bir öğe olarak ortaya konulduğu zaman Laz'da hiç sorun etmiyor kimse bunu. Hatta aşağılama mevzusu anlamında kendileri bile kabullenilere geliyor.
Fıkrasını kendileri anladı.
Ben Laz'ım kafam almaz diyor ya da işte Laz öyle inattır bilmem nedir şudur budur oluyor vesaire. Bunun gibi şey. Ya da mesela Kıbrıs'ta da Baflılar mesela bunlar hep inatçıdır. Galatyalılar çok inatçıdır bilmem ne. Ama mesela Galatyalıların özetliği olmalıdır desen. Anla ki Galatyalı olmak bir gerilim sebebi olacak.
Evet.
Demek ki o hayali cemaatler Anderson'un kendi tanımıyla söylersek bunu onu da aslında bence bugünün insanların postmodernleri işte Kıbrıs milliyetçileri bunu da yanlış hayali cemaat bunlar. Bunların hiçbir önemi yok aslında. Evrensel insanlığa bakmalı. Güya çok mühim bir şey söylüyor.
Sanki o hayali değilmiş.
Çok mühim bir şey söylüyor. Çok mühim bir şey söylüyor. Ama şuna bile varanları var. Kıbrıslı olunmaz, Kıbrıslı doğulur. Ama Marksist, geçtim neyin kim olduğunu. Marksist şunun bile farkındadır. İnsan doğulmaz, insan olunur. Çünkü birey olduğun zaman aslında insan olursun. Evet. Ve hangi birey olduğun da koşullarınla alakalı bir şey.
Homo sapiens olmak, insan olmak.
Aynen öyle. Bravo. Aynen öyle.
Bir dakika.
Bu homo sapienlerin sopalarında yaşanan zaflardan dolayı bireysel hakları çok gasp ediliyor.
Evet, sürenin sonuna geliyoruz. Sonunu kapatacak ama bir mevzu daha var böyle bir parantezcik. Az önce sen ucundan değindin. Karma evliliklerden doğan çocukların bir hak arama mücadelesi var. Ve bu hak arama mücadelesine özellikle bu Kıbrıslılık savunusu üzerinden ya da Kıbrıs milliyetçilerinin diyeyim. Bir de tepkisi oluyor. Yani siz kimsiniz ki Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığını istiyorsunuz? O kimliğe sahip olamazsınız noktasında. açısından. Burada hem bir kafa karışıklığı var. Bir devletin kimliğine sahip olmak, o hakkı sahip olmakla sahip olduğun ya da kendini tarif ettiğin kimlik başka şeyler. Bir de buna çok ciddi anlamda bir de tepki var. Daha çok senin biraz evvel senin de söylediğin gibi yani nasıl bir cürettir bu? Hı hı. Nasıl bir cesarettir?
Siz işgale karşı mücadele ettiniz mi? Siz ganimete karşı mücadele ettiniz mi?
Ya da
siz
Kıbrıslı elenlerin acılarını mesela öne sürüp yani Kıbrıslı elenlerin
ne yaptınız falan.
Sanki yani bu çocuklar
Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olan çocuklar herkes bu bununla ilgili sabah akşam yani duyduk işte Tatar'ın da varmış. Yani bir sürü UBP'li milletvekilinin bakanlığında varmış. Onlar çok mu mücadele ettiler?
Sorun onlar için ama esas o değil ki. Esas sorun tamam, onlar Kıbrıslı. Sağcı da olsa benim sağcım diyor.
ama çok önemli bir şey var. Kriter koyuyor. Yani sen bu kimliği alabilirsin de diyor bu yaklaşım. Ama tek bir şartla Kıbrıs Cumhuriyeti'ni kabul edeceksin. Türkiye'nin işgalci olduğunu söyleyeceksin. İşte farklı farklı işte uzatabilin yani bunları. Şartname koyuyor önüne. Evet, bunları ama kabul edersen alabilin
demiyor. Alabilin de. Bunları kabul edersen alabilin demiyorlar.
Ne diyor?
Almak istiyorsun. Peki bunları kabul ediyor musun diyorlar. Kendileri hiçbir taahhütte bulunmuyorlar. Hiçbir vaat da vermiyorlar. Yani bunları kabul edenler alsın, bunları kabul etmeyenler almasın gibi bir söz çıkmaz ağızlarından. Tam terstir. Takiye yöntemiyle tartışıyorlar. İstiyorsun ama bunu yaptın mı? Ama bunu yapsaydım da beni de emeyeceği belli değil. Yani orada bir vaadi yok yani. Kendini taahhüt altına sokmaz. Ve burada ciddi anlamda bence bu sorunun kendisi çok totaliter. Hı hı. Bir sorun. Yani sanki bir vatandaşlık ya da bir kimlik ya da bir başka bir şeyin belli politik bir kalıbın içerisinde olmakla ancak mümkün olabileceği şartı. Bu ne demektir? Bir devlet düşünün ki herkes aynı politik duruşta. Yani bu bana 1940'ların Almanya'sında resmi geçit yapan yüz binleri hatırlatıyor.
Evet. Bence bu onlar bile kadar olmamıştır. Çünkü bu aslında Nazi Partisi'ne üye misin sorusuyla aynı bir şey.
Evet.
Onlar bile onu sormamıştır.
Çok totaliter bir şey. Ve bunu kendine solcu olduğunu söyleyen insanlar kullanıyor bu cümleyi. Gerçekten tedirgin edici. Öbür taraftan da yasallık meselesinde konuştuk. Yasallık meselesinde de bir ciddi çelişki var. Yani uluslararası hukuk, Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne geri dönelim, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yasaları falan filan diyen insanlar, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kendi yasalarını, kendisinin ihlal ediyor olduğu gerçeğini ne gözlerini kapatıyorlar.
Bunun için de politik argüman geliştiriyorlar.
Evet, çünkü az burada mesele nedir? Bir Kıbrıslı Türk'le bir yabancı uyruklunun ki bu zannediliyor ki sadece Türkiye kökenli insanlara Fransızla İngilizle de evlense fark etmiyor. Kıbrıslı Türk'le evlenen herkesin çocuklarının evlendiği insanların değil çocuklarının yaşadığı bir sorundan bahsediyoruz. Ve Kıbrıs Cumhuriyeti yasalarına göre vatandaşlık kandan geçer. Yani ebeveynlerden bir tanesi Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşıysa çocuğun da o vatandaşı alma hakkı var. Kendileri koymuş bu yasayı. Kendi yasalarına uymuyorlar. Sonra da bize bu devletin ne kadar ulvi bir devlet olduğu anlatılıyor. Bildiğin apartheid rejimi gibi tamamen ki o bile daha samimi. Çünkü o yazıyor oraya zenciler giremez. Mesela. kavuda. Orada bir samimiyet var. Değil mi?
İnanan bakanlar kurup.
Evet. Kendi beyan ettiği tutuma uymayan bir devletten bahsediyoruz. Ve bana bu devletin ne kadar ulvi olduğunu anlatmaya çalışan insanlar gerçekten çok zor bir çaba içerisindedirler. Yani bunu bana anlatamaz çünkü. Kendi beyan ettiği yasaya uymayan devletin ne kadar ulvi olduğunu ben anlamam mümkün değil. Kendi açımdan. Bunu da üstelik. Şunun da altını çizelim apartheid olduğunun net olması açısından. Bir tek Kıbrıs'ı Türkler yapmıyorlar. Evet. Bunu beğenmedikleri milletlerden işte,
Afrikalı, Asyalı
insanlarla evlenen Kıbrıs'ı elenlere de yapıyorlar. Üstelik de o insanlar resmi yollardan Kıbrıs Cumhuriyeti'ne giriyorlar. Larnaka'dan, Baf'tan.
Öyle illegal de değil.
İllegal de değil. Resmi izinli olarak orada yaşarken tanışıyorlar bir Kıbrıs'ı elenle. Aynen o ülkenin kendi içindeki hukuka tabi olarak evleniyorlar resmi olarak ve o ülkede çocuk yapıyorlar ve o çocuklara Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı veriliyor. Ne Malezyalıdır diye, ne Sri Lankalıdır diye. Fransız olduğu zaman yapmıyorlar bunu mesela. İngiliz olduğu. Bunun adı ırkçılıktır. Bunun başka bir ismi yoktur yani.
hani az önce söyledik ya gözlerini kapatıyorlar diye. Buna da gözlerini kapatıyorlar. Bunun yanında bu konuyu tartışırken pasaport satılmasına, kimlik satılmasına
da susuyorlar.
Gözlerini kapatıyorlar.
Bu gündeme geldiğinde de siz daha mı iyisiniz deyip bu taraftaki bizim işbirlikçilerin rezaletlerini anlatıyorlar. Yani sürekli olarak bir o tarafı bir bu tarafı suçlayan ama hiçbir zaman kendi hiçbir taahhüt, hesap, program ortaya koymayan bir programlar yoktur bu insanlar. Çıkıp demiyorlar ki biz böyle bakıyoruz, bizi şununla sınayın. Bu insanları sınayabileceğimiz bir metin yoktur ortada. Duruma göre hep onun bunun yaptığının, eksiğinin, yanlışının dile getirildiği ve kendini hep mağdur olarak tanımladığı bir siyasal mağduriyet kültürü üzerine yaslanan, ele avuca gelmeyen bir şeyden bahsederim.
Yani. Murat Amungan'dı, onu böyle tanımlar. Postmodernizm bir kayganlık halidir. Sabun gibi tutmaya çalışın. Ama sürekli böyle boing boing der, elinden kaçar. Evet. Ama orada vardır. Ama tutamıyorsun kendini. Sürekli elinden kaçan bir şey. Çünkü bu tarafına dair bir şey söylüyorsun. Ben öyle değilim ki diyor sana. Evet. Tamam böyle yapıyorsun o zaman diyorsun. Ben o da değilim diyor sana. Sen neyse, ben kendimi bir şekilde tanımlama ihtiyacı hissetmiyorum. Hatta bunu totaliter buluyorum. Sen neden bana çok kendimi tanımlama zorunluluğu getiriyorsun? Evet. Da beni senin kendi çerçeven içerisine sokmaya çalışıyorsun. Vesaire. Hatta arkaik bir şekilde 20. yüzyılın tanımlarını bana şey yapıyorsun. Bla bla bla. Yani.
Yani iyi öğrendik ha. Sen nereye pasmadın?
Herkes okuyacak. Yani dolayısıyla böyle bir saçma tartışma var. Şeyi de çok güzel hatırlattı bana senin lafında, işte apartheid rejiminde diyor çok şeydi, orada siyahlar giremesin diyor.
Evet, orada en azından açık bir beyan var.
Bir tane stand-up show var, bazen izlerim böyle YouTube'da. Genelde böyle İngiltere'deki göçmen insanlara çıktı. Kürtler var, Afrikalılar var, Pakistanlılar var, Hintliler var böyle. Ne bileyim ben, belki kimisi yeni gelmiş, kimisi diyor 50 yıldır orada. Ne öyle öyle şeyler, stand-upçı olmuşlar, stand-up yaparlar. İngilizcem yettiği kadar dinlerim, şey yaparım. Göçmen oldukları için de anlayabileceğim bir İngilizceyle konuşuyorlar. 3 aşağı 5 yukarı. Da bir yerde işte bir Afrikalılar, o belli ki sonradan gelmiş. İşte İngilizcesi hala da Güney Afrika İngilizcesi gibi bir şey. Yanılmıyorsam Güney Afrikalıydı, aksanı desem. İşte diyor tilki var diyor her tarafta İngiltere'de diyor. Çok garibime gitti diyor yani. Ben diyor çok fazla bir şey bilmiyorum ama bu kesinlikle bir köpek değil diyor ha diyor. Bir İngilizce de demiş kendine ki ya evet bizde çok tilki var. Sen buna alışık olman lazım der kendine. Sen ne olsa Afrika'dan geldin der kendine. Başkası da der kendine o bu biraz ırkçı oldu der kendine. Ne için der kendine ırkçı oldu? Ya diyor adama Afrika'dan geldiler tilkilere şey yaptın falan filan. Afrika'da kendine dayanmıyor. Yo der gene doğrudur. Bizde der gene çok fazla vahşi hayvan var. Siz turist olarak gelirsiniz zaten onları göresiniz der. Ve sizin de anlamadığım bir şekilde bu ırkçılığınız bilmem neyiniz kafanız diyor çok karışık diyor. Acaba diyor şu ırkçılık mı bilmem ne yapar. Bizde diyor hiç öyle değildi. Biz neden denize gidemezdik? Çünkü diyor sahilde tabela vardı. Siyahlar giremez.
Çok net yani. Çok
hiç
net.
Diyor kafamız diyor karışmıyor ne ırkçılık ne değildir diye. Ama sizin diyor kafanız çok karışmış ya diyor. Evet diyor bizde vahşi hayvanlar var. Siz de turist olarak gelirsiniz onları göresiniz. Bunda ırkçı bir şey yok diyor. Yani gerçekten bir şeylerin altın oyulması, kavramların bu kadar bağlamından kopuk bulamaç haline getirilmesi politik anlamda belirsizliği besliyor. Ancak bu belirsizliğin ben başka bir tarafına söyleyeyim. Geçtim sağlıklı bir tartışma yürütmek vesaire bunları şunu. Egemenlerin işine yarıyor bu belirsizlik.
Evet, evet.
Çünkü bir şeyi değiştirmeye ihtiyacı olanlar bizlersek, bir şeylerin sabit kalmasından faydası olan, çıkarı olan insanlarsa egemenler. Senin kafan karıştığı zaman ve iki insan bir araya gelemez ve bir politik iddia ortaya koyamaz hale geldiği zaman egemenler diyor ne güzel. Zaten postmodernizm bu yüzden egemenler tarafından akademide, yayın hayatında, entelektüel camiada bu kadar popoflanıyor vesaire ve bunun üstünden güçleniyor, vücut buluyor. O yüzden farkına varalım. Bu kavramlar buradan dünya kadar kimlik vesaire tartıştık vesaire. Kıbrıs'ın halkı tespitini yapmak bizim politik anlamda her gün üstüne konuşmak istediğimiz, kahve içerken en fazla zevk aldığımız konudur vesaire babında bir şey değil. Bence birleştirmemizin insanları birleştirebileceğimiz yegane kimlik gerçekliğe uygun olduğu için bir önemi var. Peki birleşmek ne anlamda önemli? Değiştirebilmek için önemli olduğu için. Aslında o birleşik, o bağımsız, o halkları kardeş içerisinde Kıbrıs'a gidebilmek için önemli. Yoksa buna dair kimisi yasalcılığa dayanmış, kimileri öbür taraftan işte kendi kültürel kodlarına gelmiş ya da işte ne bileyim ben hangi işgale karşı mücadele ettim mi etmedim mi şartını koymuş vesaire. Bana söylediğin dediğin şeyin hangi mücadeleye dair bir pratik ortaya koyduğunu söyle. Yoksa burada konu kimin kimi ne kadar tatmin ederek ikna ettiği değil. Esas sıkıntımız bence Buraç'ta başlıyor. Bence benim de son sözüm olsun bu arada bu.
Son söz olarak da gayet güzel oldu. Üstüne evet. Ben bir şey ekleme gereği
duymam. Ben de gerek duymuyorum. Ali'nin söyledikleri çok güzel. Hepimiz adına söylenmiş, kabul edilebilir.
Tamam. Kısa bir açılış konuşmasından sonra, kısa bir kapanış konuşması olarak bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Gelecek programlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Bay bay. Hoşça kalın.